Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik. Siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her konuda bize örnek olduğu gibi cesaret konusunda da, şecaat konusunda da korkuyu kontrol edebilme, korkuya teslim olmama konusunda da bize en güzel örnekliği sergilemiştir. Tabii ki cesaret de insandaki bir fıtri duygudur, fıtrattan gelen bir duygudur. Korku da yine fıtrattan gelen bir duygudur. Bunların ölçülü şekilde bilinmesi ve kullanılması gerekmektedir. Buradaki dengeyi de en iyi yine kuran ve uygulayan sevgili Peygamberimiz olmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Öncelikle sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cesaret ve korku ile ilgili olarak birkaç mühim hadis-i şerifini nakletmek istiyorum. An Abdülaziz ibn Mervane kâle Semi'tu Ebu Hureyre yekulu Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu Şerru ma fi raculin şuhun hali'un ve cubnun hali'un. Abdülaziz bin Mervan'ın naklettiğine göre Ebu Hureyre radıyallahu anhı Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i şöyle buyururken işitmiştir. Bir kişide bulunan huyların, ahlakın en kötüsü aşırı cimrilik ve şiddetli korkaklıktır. An Enes İbni Malik'in radıyallahu anh kâle kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yekûl Allahümme İnni e'ûzu bike minel hemmi vel hazeni vel keseli vel buhli vel cubni ve dala'iddeyni ve galebetir ricali. Efendimiz Aleyhisselam'ın korkuyla, cimrilikle alakalı bundan Allah'a sığınmış olduğu çok mühim dualarından bir tanesi. Enes bin Malik'in naklettiğine göre sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım kederden, üzüntüden, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve halkın galeyana gelerek taşkınlığından sana sığınırım. Ebu Nadır Estem kabilesinden ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olan Abdullah bin Ebu Evfa isimli bir kişinin Haruriler yani hariciler üzerine sefere çıktığında Ömer bin Ubeydullah'a yazdığı mektupta şunu naklettiğini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı bir gün güneş batıya meyledene kadar bekledi. Ve ashabının arasında ayağa kalkarak şöyle buyurdu. Ey insanlar, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Yani bir savaş olsun da savaşalım. Düşmanlar saldırsın da onlara karşı koyalım. Tersinde savaşı istemeyin. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan bela ve musibetlerden uzak kalmayı, yani afiyet isteyin. Fakat düşmanla karşılaştığınız zaman da sabredin ve bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır. Yani burada Efendimiz Aleyhisselam bize bir kulun Cenab-ı Hakk'a karşı nasıl bir dua içerisinde olması lazım, nasıl bir tevekkül ve teslimiyet içinde olması lazım, Cenab-ı Hak'tan neleri talep etmenin doğru, neleri temenni etmenin yanlış olduğu noktasında sevgili Peygamberimiz bize ne güzel öğretiyor. Yani peygamber duaları, diğer dualarda da bunu, salihlerin dualarını görüyoruz. Hep Cenab-ı Hak'tan afiyet istenir, nimet istenir, başarı istenir, güzellikler istenir, hasene bunlar istenir. Ama kesinlikle bir bela, bir musibet, bir savaş bunlar talep edilmez, bunlar uygun değildir. Ama eğer bunlardan herhangi birisi de istemediğimiz halde, Cenab-ı Hak'tan talepte bulunmadığımız halde başımıza gelirsek, o zaman da yapılması gereken sabretmektir. Yapılması gereken savaşsa savaşmaktır. Efendimiz mübarek sözlerinin sonunda ve bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır. O savaş hengamesinde şehit olanlar zaten şehit olurlar, cennete giderler. Ve o kılıçlar niye kalkar iner? Yani Müslüman ordusunun kılıcı Allah için kalkar ve iner. Fetihler için kalkar ve iner. İnsanla Allah arasındaki engelleri kaldırmak için o kılıçlar şakırdar. Böyle olunca da o kılıçlar hep cennetin kapılarını açan bir vazife görmüş olurlar. Allah alem. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en iyisi, en cömerti ve en cesuruydu. Bir gece Medine halkı yüksek bir ses duyarak korkmuşlardı. İnsanlar sesin geldiği yöne doğru gittiler. Herkesten önce sesi araştırmaya giden ve geri dönmekte olan Efendimiz Aleyhisselam onları karşıladı. Yani insanlar acaba ne oldu, bir bakalım edelim falan derken Efendimiz Aleyhisselam hepsinden önce atına binerek, atını koşturarak o tehlikeli sesin geldiği bölgeleri dolaştı, etti. Oranın her bir tehlike olmadığını görmüş oldu. Dönüp gelirken insanlar hala ancak o yöne yönelmişlerdi. Onları da sakinleştirdi. Bir problem olmadığını söyleyerek de onları geri çevirmiş oldu. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın herkesten çok daha cesaretli olduğunu ve müteyakkız, teyakkuz halinde olduğunu anlayabiliyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir meşhur sahabi Abdullah İbni Ümmü Mektum, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ın bir cesareti, korkusuyla alakalı yaşamış bir hadiseyi nakletmek istiyorum. Bedenen oldukça zayıf, çelimsiz biriydi. Arkasında onu himaye edecek bir kabilesi, bir kimsesi de yoktu. Ancak cesaret ve iman sahibiydi. Allah Resulü'nden sonra Kabe'de Kur'an-ı Kerim'i yüksek sesle okuma cesareti gösteren ilk kişi o olmuştu. Bu zat sevgili Peygamberimizin dostu Abdullah bin Mesud'dan başkası değildi. İslam'la müşerref olduğu sıralarda Müslümanlar sevgili Peygamberimizle birlikte açıktan aşağı ibadet edemiyor, İstedikleri yerde yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okuyamıyorlardı. Hatta işte bir 3 yıl kadar Efendimiz Aleyhisselam gizli tebliğde bulundu. Namazlarını gizli kıldı. Gizli gizli efendim bir tebliğ hayatı yaşamak durumunda kaldı. Ancak Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olduğundan sonra açıktan Beytullah'ta namaz kılma mümkün olabildi. Böyle zor bir ortamda bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı toplanmış. Vallahi Kureyşliler Kur'an-ı Kerim'in sesli bir şekilde okunduğunu henüz duymadılar. Onlara Kur'an-ı Kerim'i kim duyurabilir diye konuşuyorlardı. Abdullah bin Mesud, ben dedi. Sahabiler, senin akıbetinden korkarız. Biz eğer onları eziyet ederlerse kendini koruyacak kabilesi olan birinin bunu yapmasını isteriz dediler. Müsaade edin, Allah beni korur diye ısrar etti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Kuşluk vakti Kabe'ye gitti. Kureyşliler topluca oturuyorlardı. Ayağa kalktı ve yüksek bir sesle besmele çekerek Rahman suresini okumaya başladı. Onu duyan Kureyşliler şaşırdılar ve dikkatli dinlediler. Birbirlerine Abdullah'ın künyesini kullanarak, onun künyesi İbni Ümmü Abd idi. Bu İbn Ümmü Abd ne diyor, ne yapmak istiyor diye hayretle sordular. Sonra işlerinden biri, Muhammed'e gelenden Kur'an'dan bir bölüm okuyor galiba dediler. Hemen yerlerinden kalkıp ona doğru yürümeye başladılar. O Kur'an okumaya devam ediyordu. Yanına varınca her biri bir taraftan vurmaya başladı. Onlar vuruyor, o Kur'an-ı Kerim okuyordu. Onlar vuruyor, o Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediyordu. Her tarafı kanayıp yaralar içinde kalıncaya kadar okudu, okumaya devam etti. Ayakta duramayacak hale gelinceye kadar vurmaya devam eden Kureyşliler, Abdullah bin Mesud yığılıp kalınca dayak atmayı bırakıp arkadaşların yanına gittiler. Biraz sonra kendine gelen Abdullah, yüzü gözü kan içinde arkadaşların yanına gitti. Sahabiler, işte biz başına böyle bir şeyin gelmesinden korkuyorduk dediler. Abdullah, Allah düşmanları benim gözümde şu andakinden daha zayıf asla olmamışlardı. İsterseniz yarın yine gelir aynısını yaparım dedi. Sahabiler, bu kadarı yeter. Hoşlanmadıkları şeyi onlara duyurdun diye cevap verdiler. İmanıyla cahiliyeden kurtulan, cesaret ve şecaat timsel bir sahabinin cehalete karşı cesurca bir haykırışının örneği bu şekildeydi. Aslında korku ve cesaret insandaki fıtrı duygulardan bazılarıdır, bir kısmıdır. Bazı insanların fıtratında cesaret duygusu daha ağır basarken, bazıların fıtratında da korku duygusu daha baskın olabilir. Tabi insandaki duygular Mevlana Hazretleri'nin benzetmesiyle, yani adeta bir işte orman gibidir diyor. İnsanın duygu alemi, kalp alemi, o duygularımızın bulunduğu yerler bir orman gibidir. Yani bu kadar bir karmaşık yapısı vardır o alemin. Nasıl ki ormanda ağaçlar olur, efendim çayırlar, çimenler olur, vahşi hayvanlar olur, kuşlar, ceylanlar olur, güzel kokulu bitkiler olur ama zehirli yine efendim otlar olur. Yani bir ormanda olmayan her şey yoktur. İyisiyle, kötüsüyle veya güzel görünümüyle, çirkin görünümüyle, faydalısı ve zararlıyla büyük bir ormanda böyle bir karmaşık yapı söz konusudur. Mevlana Hazretleri insandaki bu duygu yönümüzü buna benzetiyor. Orada yani pek çok duygu vardır. Sayısız duygular vardır. İşte korku ve cesaret onlardan iki tanesidir. Yani sevgilerimiz vardır, nefretlerimiz vardır, umduklarımız vardır, korktularımız vardır gibi pek çok duygudan söz etmek mümkündür. Şimdi o duygulardan, diyelim ki cömertlik duygularımız vardır, cimrilik duygularımız vardır. Diyelim daha böyle hadiselere olumlu yaklaşma yönümüz vardır. Ümit kesme taraflarımız vardır. Ama bunların hepsi o bizim şuur altımızda, o duygu dünyamızda bir hareket halindedir. Şimdi o duygulardan bazıları yukarı çıkar, ön plana gelir. Onlar bizde etkili olur. Bazıları ikinci planda olur. Onların etkisi biraz daha az olur. Zaman zaman da bunların yerleri değişebilir. Bu açıdan baktığımız zaman, yani cesaret ve korku birbirinin zıddı olarak bu duygularda insanlarda farklı farklı yansımaları olabilmektedir. Bazılarında ceset duygusu ön plana çıkmıştır. Yani yüzeydedir, ağır basar. Bazılarında korku duygusu daha baskın olabilir. Yaratılıştan gelen bu duyguları kontrol etmek ya da etmemek insan elinde olan bir durumdur. Bununla birlikte insanın yaşadığı ortam, hayat şartları, eğitim, kültür vesaire gibi etkenler de bu duyguların insan kişiliğini şekillendirmeleri konusunda elbette ki belirleyici bir konumdadır. İnsanın kendisi için tehlike arz eden durumlardan korkması ve tepki vermesi o da çok tabii bir durumdur. Yani insan olmanın bir gereğidir bu. Çünkü bunlar fıtrı durumlardır, duygulardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de beşer olmaları hasebiyle peygamberlerin de korktuğu bazı durumlardan bahsedilmektedir. Yani ayet-i kerimede peygamberle ilgili olarak اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ onlar Allah'ın vahiylerini tebliğ ederler ve يَخْشَوْنَهُ sadece Allah'tan haşyet ederler. وَلَا يَخْشَرْ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka kimsenin haşyet etmezler. Ama buradaki özellikle kullanılan kelime haşyet kelimesi. Yani Cenab-ı Hakk'ın azametine yaraşır şekilde ondan, onu tanıyarak o marifetullah'a dayalı bir korku ve sevgi halini dile getirmektedir o kelime. Bu ayet-i kerime o peygamberlerde havf dediğimiz, rahmet dediğimiz fıtrı korkunun olmadığı anlamına gelmiyor. Bunu nereden anlıyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim'deki o peygamber kıssalarına baktığımız zaman, orada yaşanan bir kısım korkulu hallere baktığımız zaman onu görmüş olabiliyoruz. Yani onlar Allah'tan başka kimse haşet etmezler ayet-i kerimesiyle o korkulu haller birbirinin zıdı değil, farklı korkular, farklı bir durumu söz konusudur. Örnek vermek gerekirse, mesela Hazreti İbrahim kendisine gelen misafirlerin yemek yememelerini yadırgamış ve onlardan bir korku duymuştu. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin insan suretinde Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak etmek üzere görevlendirilmiş olan meleklerin, belki de dört büyük melek olabilir. Cebrail Aleyhisselam gibi, İsrafil Aleyhisselam gibi. Tabi o konuda Kur'an-ı Kerim'de bir açıklama yer almıyor. Bunlar insan suretinde İbrahim Aleyhisselam'a geliyorlar ve misafir olarak geliyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın yanına varınca selam veriyorlar. Ama İbrahim Aleyhisselam onları tanımıyor. Yani uzaktan gelen bir misafir durumları söz konusu olunca hemen onlara bir buzağı, kebabı hazırlıyor, ikram ediyor. فَلَمَّا رَاءَ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُوا اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَ ifadesi geçiyor. Yemek ikram edip de onlar da yemeğe el uzatmayınca bundan dolayı İbrahim Aleyhisselam'ın içerisine bir korku, bir şekilde bir korku girmiş oluyor. Acaba niçin bunlar getirip yemeği yemiyorlar? Acaba başka bir planları var diye. Çünkü o dönemde de bir adet söz konusu. Eğer bir kişi birinin yanına gider de, biz misafir olarak veya ziyaret için gider de ikramını kabul etmezse o kişi demek ki başka bir niyetle gelmiş. Demek ki bir zarar verme düşüncesi var. Onun zararından korkulurmuş. Yani böyle bir adet söz konusuymuş. İbrahim Aleyhisselam da ondan dolayı melekler getirdiği kebaba, hazırladığı yemeğe el sürmeyince İbrahim Aleyhisselam da galiba bunların başka planları var diye bir endişeye kapıldığını ayet-i kerime bize haber veriyor. Hud suresinin 70. ayet-i kerimesi. Yani bu korku, yani böyle diyeyim ki aşırı bir korku, kontrol edilmeyen bir korku değil ama yani bunlar acaba niye geldi? Bunların acaba niyeti nedir? Acaba bir zarar vermek mi istiyorlar? Başka bir planların var diye bir kaygı, bir korku bir şekilde İbrahim Aleyhisselam'ın gönlüne yerleşmiş olduğu haber veriliyor bu ayet-i kerimelerde. Yine Hazreti Lut Aleyhisselam da kavminin sapkın erkeklerinin onlara yaklaşmak istemeleri sebebiyle kendisine gelen elçiler hakkında korkmuş ve kaygılanmıştı. Yine efendim Ankebût suresinin 33. ayet-i kerimesinde dile getiriliyor. Sebebi şu, yani gelen misafirlere kötülük yapılmasından dolayı bir kaygı duyuyor. Bundan bir endişe duyuyor. Bir korku hali yaşamış oluyor Lüt aleyhisselam da. Hazreti Musa ve kardeşi Harun aleyhisselam Firavun'a gitmekle emrolunduklarında Firavun'un kendilerine karşı aşırı derecede kötü davranmasından ve iyice azmasından yine korktuktan dile getirmişlerdir. Şimdi Musa aleyhisselam diyor ki inni akhafen yukezzibun. Ya Rabbi beni efendim yalamandan korkuyorum. İnni akhafen yaktulun, beni efendim öldürmesinden Firavun'un korkuyorum. İşte kâle rabbena innena nekhafu en yafrut aleyna ev en yatga. Ya bizi Firavun'a gönderiyorsun ya Rabbi ama onun bize bir ceza vermesinden, bize azaba uğratmasından, bize karşı bir taşkınlık yapmasından endişe ediyoruz, korkuyoruz diye efendim yine bu korkularını dile getirmişlerdi. Diğer taraftan Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya asasını yere atmasını emrettiği zaman asa yılana dönüştüğünde korktuğu için arkasına bakmadan kaçmaya başlamıştı. Çünkü böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyordu ve bunu beklemiyordu. Bir asanın korkunç bir yılana dönüşmesi Musa aleyhisselam'ı bir korkuya sevk etmişti. Yine Hazreti Musa aleyhisselam'ın rahat konuşamadığı için meramını anlatamama gibi bir korkusu olduğu da ayetlerde yine dile getirilmekteydi. İlk vahiy tecrübesini yaşadığında sevgili peygamberimiz de korkmuş ve evine gidip hanımından kendisini örtmesini istemişti. Biraz rahatlayıp sakinleşmiş ve korkusunu üzerine atınca başından geçenleri anlatabilmişti. Buradan anlaşılmaktadır ki peygamberlere dahil olmak üzere bütün insanların fıtratında korku duygusunun var olduğu bir gerçektir. Ancak peygamberler açısından bakıldığında onlardan beklenen peygamber olmaları sebebiyle bu korkulara yenik düşmemeleridir. Nitekim Allah Hazreti Musa'ya ey Musa la tehaf inni la yehaf edeyel murselun, ey Musa korkma benim katımda peygamberler korkmazlar buyurmuştur. Dolayısıyla buradaki verdiğimiz misaller peygamber efendilerimizle ilgili verdiğimiz misaller, yani onlar da korkan insanlar tarzında bunu söylemek maksatlı değil. Yani korkunun fıtri bir duygu olduğunu ve peygamberlerde bile zaman zaman bu halin yaşandığını, dolayısıyla bunun insan tabiatına var olan, var olduğu bilinmesi gereken ama kontrol edilmesi gereken bir duygu olduğunu ifade etmektir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizi bütün korkularımızdan emin eylesin, umduklarımızı dahil eylesin ve içimizdeki bu korku duygusunu da Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde kontrol edip ondan zarar görmeyi değil de istifade edebilmeyi nasip eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.